Ayrım 35, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 386. Umar Gunayev kapıyı vurmadan içeri girdi. Monk bir masanın başında Moskova'nın büyük ölçekli bir haritasını incelemekle meşguldü. Başını kaldırdı. Çeçenlerin lideri, konuşmamız gerekiyor dedi. Monk, mutlu değilsin dedi, üzüldü. Dostların gittiler, sağ olarak. Dün gece gümüş çağda olanlar çılgındıktı. Sana çok eskilerden kalan bir borcum olduğu için razı oldum. Ama borç ödenmek üzere. Hem yalnız bana aitti o borç. Dostların çılgınca oyunlar oynamak istedikleri için adamlarımın tehlikeye atılmaları gerekmez. Üzgünüm, yaşlı adam Moskova'ya gelmişti. Bir görüşme yapması lazımdı. Çok önemli bir görüşme. Ondan başkası bu görüşmeyi yapamazdı. Onun için geldi. Grishin de her nasılsa onun burada olduğunu öğrenmiş. Şu halde yemeğini otelinde yemesi gerekirdi. Orada nispeten güvende olurdu. Grishin'i görmeyi, onunla konuşmayı istediği anlaşılıyor. Onunla bu şekilde konuşmak ne akıl? Üç masada ötede oturuyordum. Adam resmen beni öldürün dese bu kadar olurdu.
Ben de bunun nedenini anlayamadım Umar. Verdiği direktifler bunlardı.
Jason, bu ülkede 2500 özel güvenlik şirketi var. Bunların 800'ü de Moskova'da. Onların herhangi birinden 50 kişi kiralayabilirdi.
Gangsterliğin gelişmesinden sonra mantar gibi biten bir endüstride özel korumalardı. Gunayev'in verdiği rakamlar doğruydu. Güvenlik şirketleri adamlarını eski askeri birliklerden alıyorlardı. Eski ordu ve donanma mensupları, özel güçler, paraşütçüler, polisler, KGB hepsi kiralanabiliyordu. 1999'da Rusya'daki özel korumaların sayısı 800 bindi ve bunların üçte biri Moskova'daydı. Milis örgütü teorik olarak bütün bu şirketlere gerekli izni veren yetkili makamdı. Yasalara göre bordrolara aday kişileri denetlemek, sabıkaları olup olmadığını, uygunluklarını, sorumluluk duygularını, taşıdıkları silahların sayısını, tipini ve güdülen amacı araştırmakla yükümlüydü. Ama bu sadece teorideydi. Uygulamada dolgun bir zarf gerekli bütün izinleri sağlayabilirdi. Güvenlik şirketi paravanı o kadar yararlıydı ki çeteler kendilerininkini oluşturup tescil ettirebiliyorlardı. Böylece kentteki her gangster sol koltuk altında taşıdığı silahı taşımaya yetkili bir güvenlik görevlisi olduğunu gösteren kimlikleri çıkarıp gösterebiliyordu. Monk, sorun o adamların satın alınabilir olması dedi. Grishin'i gidip gördüler mi, kendilerine vaat edilen ücreti ikiye katlayabileceklerini bilirler. Bu durumda taraf değiştirip işi kendileri halledebilirler.
Demek size ihanet etmeyecekleri için benim adamlarımı kullanıyorsunuz.
Başka seçeneğim yoktu.
Biliyorsun, Grishin seni kimlerin koruduğunu artık öğrendi. Şu ana kadar emin olmamış olabilir ama artık biliyor. Hayat bundan sonra daha da zorlaşacak. Sokaktan bana gelen haberlere göre Dolgorukilere büyük çapta bir çete savaşına hazırlanmaları bildirilmiş. En son ihtiyaç duyduğum şey bir çete savaşı.
Komarov iktidara gelirse Dolgorukiler dertlerinizin en önemsizi olacak.
Sen de kahrolası kara dosyan, burada neler başlattınız?
Bu her neyse, artık duramayız Umar.
Biz mi? Bu bizde ne oluyor? Bana yardım istemeye geldin. Barınacak bir yer istiyordun. Seni konukseverliğimden yararlandırdım. Benim halkım böyledir. Ama şimdi savaş tehlikesiyle karşı karşıyayım.
O tehlikeyi önlemeyi deneyebilirim.
Nasıl yaparsın bunu?
Tuğ General Petrovski ile görüşerek.
O Çekacı'yla mı? Onunla GUVDS'nin operasyonlarıma ne kadar büyük zararlar verdiğini biliyor musun? Generalin kulüplerime, ambarlarıma, kumarhanelerime kaç baskın düzenlediğini biliyor musun?
General Dolgorukilerden senden olduğundan daha fazla nefret ediyor. Aynı zamanda Patri'yi de görmem lazım son bir kez.
Niçin?
Onunla mutlaka konuşmalıyım. Ona söylenmesi gereken şeyler var. Ama bu kez kaçabilmek için yardım gereksineceğim.
Kimse ondan şüphelenmiyor. Papaz kıyafeti giyip onu görmeye git.
Durum çok daha karmaşık. İngiliz dostumun bir otel limuzini kullandığını düşünüyorum. Grishin kayıtlarını incelerse, ki inceleyecektir, İngiliz'in Patri'yi ziyaret ettiğini ortaya çıkaracaktır. Çişti Prerluk'taki ev gözaltında olabilir. Umar kulaklarına inanamıyormuş gibi başını salladı.
Biliyor musun dostum, o senin ihtiyar İngiliz kaçığın biri.
Albay Grish'in Dacia'daki masasının başında 8x10 ölçeğinde büyütülmüş fotoğrafı hoşnut bir yüzle seyrediyordu. Sonunda dahili telefondaki bir düğmeye bastı.
''Sayın Başkan, sizinle konuşmam lazım.''
''Gel öyleyse.''
Igor Komarov, Sir Nigel Irwin'in evrak çantasında bulunmuş mektuptaki fotoğrafı inceledi. Mektup Patrick Lee'nin resmi kağıdına yazılmıştı ve Altes hitabıyla başlıyordu. İmzayla mühür Kutsal Peder II. Alexei'ye aitti.
''Bu da ne?''
''Sayın Başkan, yabancıların sizin aleyhinize düzenledikleri komplo apaçık ortada.
Aslında iki bölümden oluşuyor. Burada Rusya'da seçim kampanyanızın dengesini bozmak, özel manifestonuzun bazı kimselere gösterilmesine dayanan bir alarm ve ümitsizlik havası yaratmak. Matbaa makinelerinin hedef edildiği sabotaj, bankaların uyguladıkları baskıyla ülke çapındaki yayınlarınızın sona erdirilmesi ve o kaçık ihtiyar generalin suçlamaları bunun sonucu.''
Bu girişimler zararlara yol açtı ama zaferinizi engelleyemez.
Komplonun ikinci bölümü daha da tehlikeli. Sizin yerinize Rusya'da monarşinin yeniden kurulmasını içeriyor. Patrick belli ki kendi çıkarları uğruna bu öneriyi onayladı. Sizin önünüzde olan batıda yaşayan bir prense kişisel mektubu. Bu mektupta tekrar monarşinin kurulması fikrini desteklediğini, bunun kabul edilmesi durumunda kilisenin bu kişinin tahta oturmasını önereceğini belirtiyor.
''Ya sizin öneriniz nedir albay?''
''Çok basit Sayın Başkan. Bir adayın yokluğunda komplo balon gibi söner.''
''Bu soylu beyi düşünden vazgeçirebilecek birini biliyor musun?''
''Hem de sonsuza dek vazgeçirebilecek birini biliyorum. İşin de çok iyidir. Batıda çalışmaya alışık. Birçok dil biliyor. Dolgoruhiler hesabına çalışıyor ama kiralanabilir.'' Son işi Londra'ya 20 milyon dolar yatırmaya giden fakat sonra o paranın üstüne oturmaya kalkan iki hainle ilgiliydi. Adamlar iki hafta önce Londra'nın banliyölerinden Wimbledon'da bir apartman dairesinde bulunmuşlar.
Şu halde bizim de o adamın yardımına ihtiyacımız olacak albay.
Siz o işi bana bırakın Sayın Başkan. 10 güne kadar Rusya tahtı için hiçbir aday kalmayacak.
Grish'in ofisine dönerken hayal gücünü çalıştırıyordu. Sir Nigel'ın değerli prensi bir mermerin üstünde yatıyor olunca, Fapsi tarafından izi bulunan Jason Monk da bir mahzende ipten sallandırılınca, Sir Nigel Irwin'e yollayacağınız bir deste fotoğraf onun için nefis bir Noel armağanı olacak diye düşündü. GUVD Başkanı akşam yemeğinden sonra kucağında küçük kızıyla birlikte TV'de çocuğun en sevdiği çizgi filmi izlerlerken çalan telefona karısı yanıt verdi.
''Seni arıyorlar.''
''Kim?''
''Sadece Amerikalıyım.'' dedi.
Milis generali Tatyana'yı kucağından indirdi ve ayağa kalktı.
''Çalışma odamdan konuşurum.''
Telefonu açınca çıt sesinden karısının paraleli kapattığını anladı.
''Evet.''
''General Petrovski.''
''Evet.''
''Geçen gün konuşmuştuk.''
''Evet.
Size önemli bir haber vereceğim. Yanınızda kağıt kalem var mı?''
''Nereden telefon ediyorsun?''
''Telefon kulübesinden. Zamanım kısıtlı. Lütfen acele edin.''
''Konuş.''
Komarov ve Grish'in dostları Dolguruki çetesine saldırıya geçmeye ikna ettiler. Çeçen mafyasına saldıracaklar.
''Demek iti ite kırdıracaklar. Biraz endişeliyim.''
Bu arada yeni ekonomik kredileri görüşmek üzere Dünya Bankası heyeti Moskova'ya geldi. Bütün dünyanın ve yaklaşmakta olan seçimde seçmenlerine karşı iyi bir izlenim bırakmak isteyen geçici cumhurbaşkanını sokakta uçmaya başlayan mermiler zor durumda bırakacaktır. Çatışmaların neden bu arada çıktığı merak edilebilir.
Devam edin.
Size vereceğim 6 adresi lütfen not edin.
Monk'un verdiği adresleri General Petrovski not etti.
Bunlar nedir?
İlk ikisi Dolgoruki mafyasının silah deposu, üçüncüsü bir kumarhane, bodrum katında muhasebe defterleri var. Diğer üçü 20 milyon dolar değerinde çeşitli malların saklandığı depolar.
Bunları nasıl öğrendin?
Yeraltı örgütlerinde dostlarım var. Bu iki subayı tanıyor musunuz?
Monk ona iki isim verdi.
Tabii, birisi benim patronum, diğeri SOBR bölüğü komandanı. Neden sordun?
Her ikisi de Dolgoruki bordrosunda.
Amerikalı, emin misin?
Eminim, eğer baskına kalkışırsan o ikisini kısa süre sahneden uzak tutabilirim.
İşimi bana öğretme.
Telefon kapandı. General Petrovski ahizeyi yerine bırakırken düşünüyordu. Eğer bu garip yabancı ajanın söyledikleri doğruysa paha biçilmez bir bilgi vermişti. Seçim hakkı vardı, çete savaşını başlatabilirdi. Ya da şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimini destekleyen belli başlı mafya sendikalarına bir seri darbe düzenleyebilirdi. Elinde SOBR örgütüne bağlı genç, gözü pek 3000 kişilik hazır kuvvet vardı. Eğer Amerikalı'nın Igor Komarov'un iktidara geldikten sonra uygulamayı tasarladığı plan hakkında söylediklerinin yarısı bile doğruysa, onu, çeteleri ve elindeki birlikleri yeni Rusya düzeninde ortadan kaldıracaklardı. General oturma odasına döndü. TV'deki çizgi film sona ermişti. General Sansar Vaili'nin tavşanı yakalayıp yakalamadığını kaçırmıştı. Karısına ben ofise gidiyorum dedi. Bu gece ve yarın bütün gün oradan ayrılamayacağım. Kent yetkilileri kışın Gorki Park'ın yollarının ve patikalarının su basmasına alışıktılar. Bu su kısa zamanda kaya gibi donarak ülkenin en büyük buz alanını oluştururdu. Kilometrelerce uzanan bu alana her sınıftan ve her yaşta Moskovalı rağbet ederdi. Patenlerini ve bol vodka getirip buzun sağladığı özgürlüğün kucağında kaygılarını ve dertlerini bir zaman için unuturlardı. Bazı küçük park alanlarında sona eren araba yollarının buzları temizlenirdi. Soğuğa karşı kendilerini boyun atkıları ve kürk şapkalarla korumaya almış iki adam Noel'den önce bu parkların birinde buluştular. Her biri kendi arabasından indi ve patencilerin kayıp birbirlerine tosladıkları buzun kıyısındaki ağaçlara kadar yalnız başına yürüdü. Adamlardan biri Albay Anatoli Grishin'di, öbürü ise yasa dışı dünyada mekanik veya mekanikçi olarak bilinen yalnız biri. Rusya'da katiller pek bol olsa da birkaç mafya çetesi ve özellikle Dolgorukiler için mekanikçinin özel bir yeri vardı. Eskiden binbaşı olan bir Ukraynalıydı. Yıllar önce Spetsnaz özel kuvvetlerine atanmış, oradan askeri haber alma kolu GRU'ya geçmişti. Dil okulundan sonra Batı Avrupa'da iki görevde bulunmuştu. Ordudan ayrılınca mükemmel İngilizce ve Fransızcasını Rusların yadırgadıkları yabancı toplumlara kolay uyum sağlamasını ve başka insanları öldürmekten sakınmamasını bol para getiren bir mesleğe dönüştürebileceğini anlamıştı. Grishin'e beni görmek istemişsiniz dedi. Albay Grishin'in kim olduğunu Vatansever Güçler Birliği Partisi'nin güvenlik şefinin Rusya içinde ona ihtiyacı olmayacağını biliyordu. Kara muhafızların ayrıca partinin Dolgoruki mafyasının içindeki yandaşları arasında bir emir üzerine hemen harekete geçecek yeterince tetikçi vardı. Ama başka bir ülkede çalışmak özeldi. Grishin ona bir fotoğraf uzattı. Mekanikçi resme şöyle bir baktıktan sonra kartın arkasını çevirdi. Burada bir ad ve Londra dışındaki bir köşkün adresi daktilo ile yazılmıştı. Tetikçi bir prens diye mırıldandı. Giderek kibarlaşıyoruz. Grishin esprilerini kendine sakla diye ona çıkıştı. Kolay bir hedef. Sözüne etmeye değecek herhangi bir güvenlik önlemi yok. İş Noel gününe kadar sonuçlanmış olmalı. Mekanikçi şöyle bir düşündü. Tarih fazla yakındı. Hazırlık yapması gerekiyordu. Titizce önlemler aldığı için hayatta ve özgürdü. Bu tür hazırlıklarsa zaman alırdı. Yılbaşı günü dedi. Kabul. Fiyatını söyle. Mekanikçi bir ücret belirtti. Grishin kabul dedi. İkisinin de burunlarından bembeyaz buharlar çıkıyordu. Mekanikçi birden dinsel uyanışın vaaz edildiği toplantılardan birini televizyonda gördüğünü anımsadı. Karizmatik genç bir papaz insanları Tanrı'ya ve çara dönmeye davet ediyordu. Grishin'in oyunu demek buydu. Mekanikçi fiyatını ikiye katlamadığına pişman oldu. Demek iş bu dedi. Bilmek istediğin başka bir şey varsa sor. Cellat fotoğrafı ceketinin altına kaydırdı. Hayır dedi, gereken her şeyi biliyorum. Sizinle iş yapmak güzel albay. Grishin birden dönüp adamın kolunu yakaladı. Mekanikçi eldivenli ele dik dik bakınca kolu salıverildi. Kendisine dokunulmasından hoşlanmazdı. Albay zamanlamada veya hedefte en küçük bir yanlış olmamalı diye onu uyardı. Ben yanlış yapmam albay. Yapmış olsam beni istemezdiniz. Size Liechtenstein'deki hesap numaramı postalarım. İyi günler. Gorki Park'ın patinaj alanının yanındaki buluşmanın ardından sabahın erken saatlerinde General Petrovski'nin eş zamanlı altı baskını gerçekleşti. İki muhbir SOBR barakalarındaki özel bir yemeğe davet edilmişler ve onları kör kütük sarhoş edecek kadar vodka ikramını görmüşlerdi. İçkinin etkilerini uykuda geçiştirmeleri için onlara odalar da sağlanmıştı. İşi garantiye almak için her kapının önüne bir de nöbetçi dikilmişti. Gün içinde düzenlenmiş taktik bir manevra gece yarısından hemen önce gerçeğe dönüştürülmüştü. Kamyonların içindeki birlikler bir dizi kapalı garaja hapsedilmişti. Sabahın ikisinde ise şoförlerle takım komutanlarına görevleri açıklanmış ve gerekli adresler bildirilmişti. Aylardan beri ilk kez sürpriz tam olmuştu. Üç ambar hemen hiç sorun çıkarmamıştı. Hazine değerindeki stokları koruyan dört nöbetçi direnmeye çalışmışlar ve sonuçta kurşunlanmışlardı. Kalan sekizi de tam zamanında teslim olmuştu. Ambarlarda geçen iki ay içinde Finlandiya ile Polonya'dan gümrüksüz olarak getirilmiş 10.000 kasa ithal vodka bulunmuştu. Dünyanın en çok vodka içen ulusunu içkisini ithal etmeye zorlayan buğday kıtlığı nedendi. Hem de üretici ülkelerdeki fiyatın 3 katına satılmak üzere. Ambarlardaki başka mallar arasında bulaşık ve çamaşır makineleri, televizyonlar, videolar ve bilgisayarlar bulundu. Hepsi batı malı ve çalıntıydı. İki askeri donanım deposunda bir piyade alayını tam donatacak kadar silah ele geçti. Bunların arasında normal tüfeklerden tank savar roketlere ve alev makinelerine varıncaya kadar her şey vardı. Kumarhaneye yapılan baskını bizzat Petrovski yönetmiş, o saatte hala masaların başında olan kumarbazlar bağırışarak gece içinde kaçışmışlardı. Müdür kent belediyesinin izniyle çalışan yasal bir işi yönettiğini ileri sürerek protesto ede dursun, ofisindeki masa ve altındaki halı kaldırılıp mahzene inen kapak ortaya çıkarılmıştı. İşte o zaman müdür düşüp bayılmıştı. SOBR birlikleri sabah saatleri ilerlerken hala kutu kutu mali kayıtları kamyonetlere yüklemekle meşguldü. Bunlar incelenmek üzere Şabalavka sokağı 6 numaradaki GUVD merkezine götürülecekti. Sabahın ileri saatlerindeki radyo haberlerinde olayla ilgili ilk bildiriler dinlendi. Öğleyinde TV haberlerinde oldukça kapsamlı bir bildiri yayınlandı. Haber spikerinin bildirdiğine göre gangsterler arasındaki kayıplar 16'yı bulurken hükümet kuvvetlerinde sadece midesine kurşun yemiş ağır bir yaralı ve hafif bir yaralıyla sınırlıydı. 27 mafya üyesi ele geçmişti. Bunların 7'si hastanedeydi. İkisi de GUVD'de uzun uzadıya ifade vermekle meşguldü. Bu sonuncu iddia doğru değildi. Dolgoruki klanı liderleri arasına panik tohumlarını saçmak için bizzat Petrovski tarafından medyaya duyurulmuştu. Dolgorukiler kent dışındaki sıkı korumalı, görkemli daçada buluştuklarında gerçekten heyecan içindeydiler. Onlarda paniği de aşan duygu ise öfkeydi. Çoğu SOBR'nin baskınındaki sürpriz öğesinin ve bilgilerindeki isabetin en önemli sırlarının dışarıya sızdırılması anlamına geldiğine inanmışlardı. Bu konuyu tartıştıkları sırada sokaktaki adamlarından gelen bir haber, sızıntının kahramanının siyah muhafızlardan çenesi düşük, yüksek rütbeli bir subay olduğunu ortaya koydu. Bu haberin Igor Komarov'un seçim kampanyasına milyonlarca dolar yatıran çete üyelerinin hoşuna gitmediği kesindi. Sokaklardaki söylentilerin Jason Monk'un önerisi üzerine Çeçenler tarafından çıkarıldığını hiçbir zaman öğrenemeyeceklerdi. Klan şefleri Vatansever Güçler Birliği'ne başka paralar verilmesinden önce çok ciddi bir hesaplaşmanın yapılmasına karar verdiler. Saat 3'ü birkaç dakika geçe Umar Gunayev sıkı bir koruma altında Monk'u görmeye geldi. Amerikalı bu kez Sokolniki Parkı sergi merkezinin hemen kuzeyindeki küçük bir apartman dairesinde bir Çeçen ailesinin yanında kalıyordu. Umar Gunayev nasıl becerdin bilmem ama dün gece Moskova'nın altı üstüne geldi diye başladı. Monk her şey bir çıkar sorunuydu dedi. Dünya Bankası grubunun ziyareti haftasında geçici cumhurbaşkanına varıncaya kadar tüm üstlerini memnun etmekte Petrovski'nin büyük bir çıkarı vardı. Hepsi bu. Pekala, Dolgorukiler şimdi bana savaş açacak durumda değiller. Uğradıkları zararları onarmak haftalar sürer. Monk sızıntının kaynağını saptamak da öyle diye hatırlattı. Umar Gunayev Sevodnia'nın bir sayısını Amerikalı'nın kucağına fırlattı. Üçüncü sayfaya baksana. O sayfada Rusya'nın ileri gelen anket düzenleyicilerinden bir rapor vardı. Bunda Vatansever Güçler Birliği'ne seçmen desteğinin %55 olduğu ve daha da düşme eğilimi gösterdiği yazıyordu. Monk kolaylık olsun diye bu anketler kentlerde yapılır dedi. Komarov kentlerde güçlü. Sonucu kırsal kesimdeki ihmal edilmiş kalabalık insan kitleleri tayin edecektir. Gunayev sadece Komarov seçimlerde yenilgiye uğrar mı diye sordu. 6 hafta önce bunun en küçük bir olasılığı yoktu. Monk bilemiyorum diye itiraf etti. Seçimlerdeki yenilginin Sir Nigel Irwin'in asıl hedefi olmadığını Çeçen liderine söylemenin sırası değildi. Yaşlı casusların patronunu Forbes şatosundaki kütüphanede kutsal kitap önünde açık olduğu halde otururken hayalinde canlandırdı. Büyük oyunun dünyasında yanlış bilgilendirme yoluyla aldatmanın en büyük uygulayıcısı olarak hala ünlü olan Sir Nigel ona ''Anahtar Gideon'dur oğlum'' diyordu. ''Gideon gibi düşün.'' Gunayev'in ''Hangi düşlere daldın böyle?'' diyen sesini duyması üzerine Monk kendini toparladı. ''Haklısın'' dedi. ''Bu gece yine Patrik'i görmeye gitmem lazım. Son kez olarak yardımını gereksineceğim.''
''İçeri girmek için mi?''
''Sanırım dışarı çıkmak için. Sana söylediğim gibi Grishin'in Patrik'in evini göz altında tutması olasılığı kuvvetli. Bir tek adam olsa önemi yok. Ama o adam ben içerideyken başkalarını da çağıracaktır.''
''Çeçen plan yapmaya başlasak iyi olur.'' dedi.
Anatoly Grishin evinde yatmaya hazırlanıyordu ki cep telefonu çaldı. Albay hattın ucundaki sesi hemen tanıdı.
''O burada, yine geldi.''
''Kim geldi?''
''Amerikalı, geri döndü. Şu anda kutsal pederle birlikte.''
''Bir şeyden şüpheleniyor mu?''
''Sanmıyorum, yalnız geldi.''
''Papaz olarak mı?''
''Hayır, siyah bir kostümle geldi. Patrik onu bekler görünüyordu.''
''Siz neredesiniz?''
''Ofiste kahve yapıyorum. Artık gitmeliyim.''
Telefon kapandı. Grishin sevincini kontrol etmekte zorlanıyordu. Nefret ettiği Amerikalı ajan artık avucunda sayılırdı. Bu kez Doğu Berlin'deki olay tekrarlanmayacaktı. Siyah muhafızların merkez grubunun liderini çağırdı.
''10 adam, 3 araba ve mini uzilere ihtiyacım var hemen şimdi. Çişli Peroylok adındaki bir sokağın iki ucu tutulacak. Sizinle yarım saat sonra buluşurum.''
Gece yarısını yarım saat geçmişti. Monk biri 10 gece yerinden kalkarak Patrik'e iyi geceler diledi.
''Tekrar karşılaşacağımızı sanmıyorum kutsal peder'' dedi. ''Bu ülke ve o kadar sevdiğiniz halkınız için elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan eminim.''
Alexey de kalktı ve konuğunu odanın kapısına kadar geçirdi.
''Tanrı'nın yardımıyla deneyeceğim. Güle güle oğlum. Tanrı'nın melekleri sizi korusun.''
Monk merdiveni inerken şu anda Kuzey Kafkasyalı birkaç savaşçının pekala Tanrı'nın meleklerinin yerini tutabileceğini düşünüyordu. Şişman uşak her zamanki gibi ona paltosunu uzattı.
''Monk, palto istemem. Teşekkür ederim peder'' dedi.
Hareketlerini yavaşlatabilecek bir palto şu anda gereksinebileceği son şeydi. Cep telefonunu alıp bir numara tuşladı. Daha ilk çalışında telefonuna yanıt verildi. ''Monk, Monak'' dedi.
Bir ses 15 saniye diye karşılık verdi.
Monk Gunayev'in hizmetine verdiği korumaların en kıdemlisi Muhammed'in sesini tanıdı. Sokak kapısını birkaç santim aralayıp dışarıya bir göz attı. Dar sokakta tek bir Mercedes ölgün ışık veren bir lambanın yanında bekliyordu. İçinde 4 adam vardı. Biri direksiyondaydı. Üçünün ellerinde mini uzi makineli tabancalar vardı. Gecenin acı soğuğunda arabanın arkasından çıkan beyaz duman motorunun çalıştığına işaret ediyordu. Çişli Peroylok öbür ucunda küçük bir meydana açılıyordu. Meydanın gölgeleri arasında başka iki siyah araba beklemedeydi. Dar sokaktan çıkmak isteyen herhangi biri, ister yaya ister bir araç içinde olsun mutlaka barikatı aşmak zorundaydı. Tek arabanın beklediği uçtan başka bir araç yaklaşıyordu. Taksi ışığı ön camın yukarısında sarı bir ışık yayıyordu. Gözleyiciler onun geçmesine izin verdiler. Hedef adamı almaya geldiği açıktı. Ne yazık ki taksi şoförü de ölmek zorunda kalacaktı. Taksi Mercedes'in hizasına gelince çifte bir tıkırtı oldu ve Greyfurt büyüklüğünde iki metal parçası buzlu yola çarparak öbür arabanın altına kaydı. Taksi o hizadan henüz geçmişti ki birkaç santimlik bir aralığı olan kapının arkasında duran Monk patlayan bombaların çifte gümbürtüsünü duydu. Aynı anda büyük bir kamyon öbür uçtan küçük meydana girdi, dar sokağın ağzına kadar ilerledi ve durdu. Sürücü kabininden yola atlayarak sokakta büyük bir hızla koşmaya başladı. Monk titreyen papaza başını salladıktan sonra kapıyı soluna kadar açıp sokağa çıktı. Taksi onun hizasındaydı ve arka kapısı açıktı. Monk kendini arabanın içine attı. Arka koltuktan uzanan bir kol onu içeri çekti. Koşan kamyon sürücüsü de onlara yetişti. Taksi geri geri giderek geldiği yöne doğru hızla uzaklaştı. Hareketsiz kamyonun altından o sırada mermiler yağmaya başladı. Yamyazsı yerde yatan biri hafif bir makineli tüfeği ateşliyordu. Derken kamyonun şasisinin altında iki güçlü patlama oldu ve ateş kesildi. Adamlardan biri Mercedes'ten çıkmayı başarmış, arka kapının yanında sendeleyerek duruyor ve silahını kaldırmaya çalışıyordu. Taksinin arka çamurlu baldırlarına çarptı ve onu havaya savurdu. Dar sokaktan çıkan taksi yana döndü, buzun üstünde kaydı, toparlandı ve hızlandı. O sırada Mercedes'in benzin deposu patlayarak yarım kalmış işi tamamladı. Muhammed ön koltukta oturduğu yerden döndü. Kara zapata bıyığın altındaki dişlerin ışıltısı Monk'un gözlerini kamaştırdı.
''Hayatı ilginç hale sokuyorsunuz Amerikanet.''
Dar sokağın uzak ucundaki küçük meydanda Albay Grish'in çıkışları engelleyen kamyon enkazına bakıyordu. Adamlarından ikisi altında ölü olarak yatıyordu. Şasinin altına bağlanmış ve kabinin içinden ateşlenmiş iki küçük patlayıcının kurbanı olmuşlardı. Taşıdın kenarından baktığındaysa öbür arabasının dar sokağın uzak ucunda yandığını görebiliyordu. Cep telefonunu çıkarıp 7 sayı tuşladı, numarasını çevirdiği öbür cep telefonunun iki kez çaldığını duydu. Hemen arkasından panikle dolu bir ses "Dağ!" diye fısıldadı.
"Kaçtı, istediğimi elde ettin mi?"
"Dağ!
Her zamanki yer, sabah 10'da.
35. ayrımın sonu, sayfa 398.